Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Serhat Öncüler, eserin adı Günübirlik Hayatlar, Gerçek Psikoterapi Öyküleri. Yazarı Irvin Yalom. Türü psikoloji. Türkçe'ye çeviren Elif Okan Gezmiş. Yayın evi Pegasus Yayınları 4. Baskı İstanbul 2015. ISBN 978-605-343-593-8. Bu kitap 203 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ocak 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius, "Hepimizinki günübirlik hayatlar, hatırlayanın hatırlanandan farkı yok," diye yazmış. İşte ünlü psikiyatr Irvin Yalom da bu sonsuz varoluşun küçük bir parçasını işgal eden günübirlik hayatları, yani bizi yazıyor. Yalom, yıllarca üzerinde çalıştığı bu kısa hikayelerde hastalarının mücadelelerini konu ettiği kadar kendi sarsıntılarını da anlatıyor ve iki önemli sorunun üzerine gidiyor. Kısa da olsa nasıl anlamlı bir yaşam sürüp her günün tadına varabiliriz ve kaçınılmaz son olan ölüm gerçekten ne ifade ediyor? Öfke sorunu yaşayan bir kadın, her istediğine sahip ancak bir türlü mutlu olmayı bilmeyen bir iş adamı, insanın bu dünyadaki konumu üzerine düşünen ve bir yandan da kendi acısıyla başa çıkmaya çalışan yeni mezun bir psikolog. Irvin Yalom'un gerçek psikoterapi seanslarından derlediği bu hikayeler, zorlukları ve tatlı anlarıyla yaşamı bir bütün olarak kabullenmeyi öğretirken, aynı sayfaya her baktığınızda farklı şeyler görebileceğiniz bir başucu kitabı olduğunu kanıtlıyor. Eşim Merlin'e, birlikte geçen 60 yıl bana az geliyor. Hepimizinki günübirlik hayatlar. Hatırlayanın hatırlanandan farkı yok. Hepsi geçici. Hem anılar hem de onların nesnesi. Her şeyi unutmuş olacağın günler kapıda. Her şeyin seni unutacağı günler yakın. Bil ki çok geçmeden hiç kimse ve hiçbir yerde olacaksın. Marcus Aurelius, Düşünceler. 1. Buruk tedavi. Doktor Yalom, sizden bir görüşme rica ediyorum. Romanınız Nietzsche Ağladığında'yı okudum. İlhamını yitirmiş, artık yazamayan bir yazarla konuşmak isteyip istemeyeceğinizi sormak istedim. Paul Andrews. Paul Andrews'un bana gönderdiği bu e-postayla ilgimi çekmeye çalıştığına şüphe yoktu. Başarmıştı da. Ben de bir yazar olduğum için ona sırt çevirmem söz konusu olamazdı. İlham meselesine gelince, bu tür bir talihsizlik bana henüz uğramadığı için kendimi şanslı atfediyorum. Paul'e yardımcı olmaya oldukça hevesliydim. 10 gün sonra Paul, randevusuna geldiğinde görünüşü beni hayrete düşürdü. Nedense kıpır kıpır, biraz perişan, orta yaşlı bir yazar bekliyordum. Oysa karşımda yüzü kırış kırış olmuş, ihtiyar bir adam duruyordu ve öylesine kamburdu ki, yerdeki karoları yakından incelemeye çalışıyor gibiydi. Odama yavaş adımlarla girerken nasıl olup da Russian Hill'in yokuşlarını aşıp ofisime varabildiğini merak ettim. Her adımında eklemlerinin çıtırdısını duyar gibi oldum. İyice eskimiş çantasını elinden aldım, koluna girdim ve koltuğa kadar ona eşlik ettim. "Sağ ol, sağ ol genç adam. Kaç yaşındasın sen?" "80." diye yanıtladım. "Ah ah, şimdi 80 olmak vardı." "Peki ya siz? Siz kaç yaşındasınız?" "84. Evet, aynen öyle. 84. Hiç inandırıcı gelmediğine eminim. Arkadaşlarım 30'larımda gösterdiğimi söyler." Ona dikkatle baktım. Bir an göz göze geldik. Muzip bakışlarından ve dudağında hazır bekleyen gülümsemesinden etkilenmiştim. Sessizce bakıştığımız birkaç saniye boyunca aramızda bir tür ihtiyar yoldaşlığı olduğunu hissettim. Sanki sisli bir gecede bir gemi güvertesinde sohbete dalan ve aynı mahallede büyüdüğünü fark eden iki yolcu gibiydik. Birbirimizi daha ilk anda tanımıştık. Ebeveynlerimiz büyük buhrandan geçmişti. DiMaggio ile Ted Williams'ın efsanevi rekabetine şahit olmuştuk. Yağın ve benzinin karneyle dağıtıldığı günleri, 9 Mayıs zafer gününü, Steinbeck'in gazap üzümlerini ve Ferrell'ın Stats Lonigan üçlemesini hatırlıyorduk. Tüm bunlardan bahsetmeye gerek yoktu. Hepsi ortak birer parçamızdı. Aramızdaki bağ sağlamdı. Artık işe koyulma vaktiydi. Pekala Paul. Sana bu şekilde hitap etmemde sorun yoktur umarım. Başını salladı. Elbette yok. Seninle ilgili gönderdiğin e-postadan başka bir bilgim yok. Yazar olduğundan, benim Nietzsche romanımı okuduğundan ve ilhamını yitirdiğinden bahsetmişsin. Evet, ve sizden yalnızca tek bir görüşme talep ediyorum. Hepsi bu. Sabit bir gelirim olduğu için daha fazla görüşme bütçemi aşar. Elimden geleni yapacağım. O halde hemen başlayalım ve süremizi olabildiğince iyi değerlendirmeye çalışalım. Bu yazamama meselesiyle ilgili bilmem gerekenleri anlat bana. Sakıncası yoksa size biraz geçmişimden bahsetmek istiyorum. Elbette. Yüksek lisans günlerimden başlamalıyım. Princeton'da felsefe doktorası yapıyordum. Nietzsche'nin determinizmle ilgili düşüncelerinin ebedi tekerrürle ilgili kabulleriyle uyumlu olmaması üzerine bir tez yazıyordum. Ne var ki bu tezi bitiremedim. Nietzsche'nin sıra dışı yazışmaları ve bunun gibi şeyler sürekli dikkatimi dağıtıyordu. Özellikle de Strindberg gibi yazar arkadaşlarına ve diğer dostlarına yazdığım mektuplar ilgimi çekiyordu. Zamanla Nietzsche'nin gelmiş geçmiş en güçlü sese sahip şair olduğuna karar verdim. Bu ses öylesine gümbür gümbürdü ki düşüncelerini bile gölgede bırakıyordu. Hal böyle olunca yatay geçiş yaparak doktorama edebiyat alanında devam etmek zorunda kaldım. Aradan yıllar geçti. Araştırmalarım ilerledi ama bir türlü yazamıyordum. En sonunda bir sanatçıyı yalnızca sanatın aydınlatabileceğini düşünerek tezi tamamen bıraktım ve onun yerine Nietzsche ile ilgili bir roman yazmaya karar verdim. Maalesef bu paraje değişimi yazamama sorunuma çare olmadı. Bu sorun bırakın geçmeyi heybetli bir dağ misali yerinden bile kıpırdamadı. Ne yapsam ilerleyemiyordum. İşte bugün de hala bu noktadayım. Şaşkınlık içerisindeydim. Paul 84 yaşındaydı. Tezini 20'li yaşların ortalarında yazmaya başladığını düşünürsek 60 yıldır bu durum devam ediyordu. Okulu yıllarca bitiremeyen profesyonel öğrenci kavramına yabancı değildim ama 60 yılda biraz fazla değil miydi? Hayatı 60 yıl boyunca askıda mı kalmıştı? Öyle olmadığını umuyordum. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Paul, üniversite yıllarından bugüne dek hayatında ne gibi gelişmeler oldu? Anlatacak pek bir şey yok. Elbette üniversite nihayetinde haddinden fazla kaldığıma karar verip kaydımı sildi. Ne var ki kitaplar benim bir parçam olduğu için onlardan asla uzaklaşmadım. Bir devlet üniversitesinde kütüphaneci olarak çalışmaya başladım. Yazabilme umuduyla emekli olana kadar burada kaldıysam da sonuç hüsran oldu. İşte bu. Hayatım bundan ibaret. Nokta. Biraz daha anlatır mısın ailen, hayatındaki insanlar? Paul sabırsız bir tavırla hızlı hızlı sıraladı. Kardeş yok, iki evlilik, iki boşanma, kısa ve acısız evlilikler, çocuksuzum, Tanrı'ya şükür. İşler iyice tuhaflaşıyor diye düşündüm. Başlangıçta ne kadar cana yakındı, şimdi ise bana olabildiğince az bilgi vermeye çalışıyor. Ne oluyor acaba? Pes etmeden devam ettim. Nietzsche ile ilgili bir roman yazmayı planlıyormuşsun. E-postanda da Nietzsche ağladığında okuduğundan bahsetmiştin. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Sorunuzu anlamadım. Romanımla ilgili ne düşünüyorsun? İlk başta biraz yavaş ilerliyor ama sonra daha akıcı hale geliyor. Fazla gösterişli diline ve kalıba sokulmuş, gerçekçi olmayan diyaloglarına rağmen bence genel anlamda çok da sıkıcı bir kitap değildi. Hayır. Benim sormaya çalıştığım tam da sen Nietzsche ile ilgili bir roman yazmaya uğraşırken karşına böyle bir kitap çıkmasıydı. Mutlaka bir şeyler hissetmişsindir. Paul bu sorunun ilgisini çekmediğini söylemek ister gibi başını salladı. Aklıma yapacak başka bir şey gelmediği için konuşmayı sürdürdüm. Söylesene, Bana nasıl ulaştın? Romanımı okuduktan sonra mı başvurmaya karar verdin? Ne oldu da bu kararı verdin bilmiyorum ama sonuçta buradayım. İşte şimdi daha da ilginç bir hal aldı diye düşündüm. Gel gelelim ona yardımcı olacaksam hakkında daha fazla şey öğrenmem şart. Her sorduğumda bana oldukça faydalı bilgiler getiren o kadim soruya sığındım. Seni daha yakından tanımak istiyorum Paul. Sıradan bir 24 saati nasıl geçirdiğini detaylı olarak anlatman bize yardımcı olabilir. Mesela bu hafta içindeki günlerden birini seç ve sabah uyanmandan başlayarak anlat. Danışmanlık görüşmelerinde bu soruyu mutlaka sorarım çünkü hastanın yaşamı ile ilgili çok sayıda değerli bilgi edinmemi sağlar. Uyku, rüyalar, yeme düzeni, çalışma saatleri ve en önemlisi hastanın hayatındaki insanlar hakkında çok şey öğrenirim. Araştırmacı heyecanımı paylaşmayan Paul ise hafifçe başını sallayıp sorumu kovuşturmakla yetindi. Konuşmamız gereken daha önemli bir şey var. Tez danışmanım Profesör Claude Muller'le yıllar süren bir yazılı iletişimimiz olmuştu. Çalışmalarını biliyor musunuz? Yazdığı Nietzsche biyografisini okumuştum. Şahane bir çalışmaydı. İyi, çok iyi. Böyle düşünmeniz beni bilhassa mutlu etti, dedi Paul çantasına uzanıp ağır bir klasör çıkarırken. İşte, bu yazışmaları getirdim. Bunları okumanızı istiyorum. Ne zaman? Şimdi mi? Evet, bu seans içerisinde yapabileceğimiz en önemli şey bu. Saatime baktı. Ama yalnızca bir seansımız var ve bunu okumak 1 ila 2 saat alır. Bence yapacak daha önemli Doktor Rialom. Bana güvenin. Ne istediğimin farkındayım. Okumaya başlayın. Lütfen. Afallamıştım. Ne yapmalı? Oldukça kararlı görünüyor. Zamanımızın kısıtlı olduğunu ona hatırlattım. Tek bir görüşmesi olacağının farkında. Öte yandan belki de ne yaptığını sahiden biliyordur. Belki bu yazışmaların onunla ilgili bilmem gereken her şeyi içerdiğine inanıyordur. Evet. Düşündükçe iyice aklıma yatıyor. Mesele bu olmalı. Paul, bu yazışmaların seninle ilgili gereken bilgileri içerdiğini söylemeye çalışıyorsun sanırım. Eğer okumanız için bu varsayıma ihtiyacınız varsa, o halde yanıtım evet. Ne tuhaf. İçten diyaloglar benim mesleğim, aşina olduğum alan, rahat ettiğim bölge. Oysa şimdiki diyalogda her şey çarpık geliyor. Sanki yerine oturmayan bir şeyler var. Belki bu kadar uğraşmaktan vazgeçip kendimi akışa bırakmalıyım. Ne de olsa seans onun seansı. Benim ayırdığım vaktim parasını ödeyecek olan da kendisi. Biraz afallasam da isteğine boyun eğdim ve uzattığı klasörü eğilip aldım. Paul bana 3 halkalı klasörü verirken yazışmaların 45 yıllık bir dönemi kapsadığını ve Profesör Müller'in 2002'de ölmesiyle son bulduğunu söyledi. Sayfaları rastgele çevirerek elimdeki malzemeye aşinalık kazanmaya çalıştım. Bu klasöre epey emek verilmişti. İster alelade notlar olsun, ister detaylı mektuplar, aralarındaki her tür yazışmayı saklamış, dizinlemiş ve tarihlendirmişti. Profesör Müller'in mektupları özenle daktilo edilmiş ve oldukça şık bir imza ile sonlandırılmıştı. Polinküler ise hem ilk başlardaki karbon kopyalar hem de sonraki fotokopiler kısaca P harfiyle bitiyordu. Paul başıyla klasöre işaret ederek "Lütfen okumaya başlayın." dedi. İlk birkaç mektubu okuduktan sonra aralarında hayli hoş ve nazik bir iletişim olduğunu düşündüm. Profesör Müller'in Paul'e son derece saygı duyduğuna şüphe yoktu ama kelime oyunlarına düşkünlüğü nedeniyle onu azarlıyordu. Daha ilk mektupta "Kelimelere aşık olduğunuzu görüyorum, Bay Andrews. Onlarla dans etmeyi seviyorsunuz. Oysa kelimeler yalnızca not düşmeye yarar. Melodiyi oluşturan fikirlerdir. Yaşamımızın çatısını da fikirler oluşturur," diye yazmıştı. "Huyum kurusun," diye yanıtlamıştı Paul bir sonraki mektupta. "Sözcükleri yutup sindirmem, onlarla dans etmeyi severim. Bu bir suçsa dilerim bu suçu işlemekten hiç vazgeçmem." Birkaç mektup sonra sıfatlarına ve onları ayıran yarım yüzyıla rağmen bay ve profesör gibi resmi hitapları bir kenara bırakmış ve birbirlerine ismen hitap etmeye başlamışlardı. Paul ve Claude. Bir başka mektupta Paul'ün yazdığı önemli bir cümle gözüme takıldı. "Yanımdaki kişilerin kafalarını allak bullak etmekte üstüme yoktur. Demek yalnız değildim." Paul sözlerine şöyle devam ediyordu. "Haliyle yalnızlığımla barışmak zorundayım. Biliyorum. Başkalarının da benim gibi kelimelere tutkun olduğunu varsayarak hata ediyorum. Bu tutkumu onlara zorla aşılamaya çalıştığımın da farkındayım. Yaklaştığım her canlının benden nasıl kaçtığını tahmin edebilirsin. Bu kulağa önemli geliyor diye düşündüm. Yalnızlığımla barışmak estetik bir dokunuş olmuş. Duruma şiirsel bir boyut kazandırmıştı ama muhtemelen karşımda epey yalnız bir ihtiyar vardı. İki mektup sonra, gerçek olamayacak kadar tuhaf bu seansı anlamak için ihtiyaç duyduğum anahtarı barındırabilecek bir paragrafa rastladığımda aydınlanma yaşadım. Paul, görüyorsun ya Claude, artık tek seçeneğim olabildiğince kıvrak zekalı birini bulmak. Benim hassasiyetlerimi, şiir aşkımı takdir edebilecek, bana bu diyalogda eşlik edebilecek kadar keskin ve cesur bir zihne ihtiyacım var. Bu sözcükler seni heyecanlandırıyor mu Claude? Bana hızlı hareket edebilen bir partner gerekiyor. Bu dansı bana lütfeder misin? Aniden her şey aydınlandı. Paul'ün neden bu yazışmaları okumamı istediğini artık anlıyorum. O kadar açık ki. Nasıl da göremedim. Profesör Müller 15 yıl önce öldü ve şimdi Paul yeni bir dans partneri arıyor. Nietzsche ile ilgili romanım işte burada devreye giriyor. Kafa karışıklığıma şaşmamalı. Onunla görüşen benim sanıyordum. Halbuki o beni mülakata almış. Hadise bundan ibaret olmalı. Bir an gözlerimi tavana dikip bu tespitlerimi Paul'e nasıl ifade edebileceğimi düşünecek olduysam da Paul saatini işaret edip ''Lütfen doktor yalan, vakit geçiyor lütfen okumaya devam edin.'' diyerek beni hülyalarımdan çekip çıkardı. Paul'ün isteğini yerine getirdim. Mektuplar hayli ilgi çekiciydi. Bir kez daha okumaya daldım. İlk 12 mektupta açık bir öğrenci-öğretmen ilişkisi vardı. Claude sık sık ödev veriyordu. Mesela Paul, senden Nietzsche'nin kadın düşmanlığını Strindberg'inki ile kıyaslayan bir makale yazmanı istiyorum diye yazmıştı. Paul'ün bu ödevleri yaptığını düşünüyordum ama mektuplarda bir daha bahisleri geçmiyordu. Herhalde ödevleri yüz yüze konuşuyorlardı. Ne var ki yılın ilk yarısı yavaş yavaş tamamlanırken öğrenci-öğretmen rolleri belirsizleşmeye başlıyordu. Neredeyse hiç ödev lafı geçmediği gibi kimin öğrenci, kimin öğretmen olduğunu ayırt etmekte yer yer zorlaşıyordu. Claude, Paul'ün görüşünü almak için çok sayıda şiirini paylaşmıştı. Paul de ona son derece içten bir yanıt vererek entelektüel yetilerini kapatıp içindeki duygu yoğunluğuna kulak vermesini önermişti. Claude ise Paul'ün şiirlerini tutkulu bulmakla beraber içeriklerinin anlaşılmaz olduğunu düşünüyordu. İkili arasındaki ilişki her yeni mektupla birlikte daha da yakınlaşıp yoğunlaşıyordu. Elimde tuttuğum büyük bir aşkın belki de Paul'ün yaşamının tek aşkının külleri olabilir mi diye düşünmeden edemedim. Belki de Paul kronik, çözümlenmemiş, yastan muzdaripti. Evet evet, kesinlikle böyle olmalıydı. Belki ölmüş bir adama yazılmış bu mektupları okumamı isterken bana bunu göstermeye çalışıyordu. Zaman akıp giderken ardı ardına çok sayıda hipotezi kafamda evirip çevirdim ama hiçbiri tam bir açıklama sağlayamıyordu. Okudukça sorular çoğalıyordu. Paul neden bana gelmişti? Yazamamasını temel bir sorun olarak ortaya koymasına rağmen neden bu konuya eğilmek istemiyordu? Neden hayatıyla ilgili detayları benimle paylaşmıyordu? Ve neden bu tek görüşmenin tamamını eski mektupları okuyarak geçirmemi istiyordu? Bunları anlamlandırmak zorundaydık. Tüm bu sorularımı seansı sonlandırmadan önce Paul'le paylaşmaya karar verdim. Derken gözüme takılan bir mektup beni duraklattı. Paul, doğrudan deneyime aşırı anlamlar yükleme huyun tehlikeli bir yere gidiyor. Sokrat'ın üzerinde düşünülmemiş bir hayat yaşanmaya değmez sözünü sana tekrar hatırlatmak isterim. Bravo Claude diye geçirdim içimden. Ben de tam bunu diyorum. Paul'ün hayatı üzerine düşünmeye itmeni gayet iyi anlayabiliyorum. Ne var ki bir sonraki mektupta Paul sert bir yanıt vermişti. Yaşamak ile sorgulamak arasında bir seçim yapmam gerekirse, her defasında yaşamayı seçerim. Açıklama illetinden itinayla sakınırım. Bunu sana da tavsiye ederim. Bir şeyleri açıklama dürtüsü modern düşüncenin salgın hastalığıdır. Bu virüsü en çok da çağımızın terapistleri taşır. Görüştüğüm her terapiste bu bağımlılık yapan bulaşıcı hastalık vardı. Açıklama bir yanılsamadır, bir serap, bir kurgu, tezkin eden bir ninnidir. Açıklama herhangi bir varoluşa sahip değildir. Hatta gerçek adını da söyleyelim. Ödleklerin, varoluşun, rizikosunun, fütursuzluğunun ve değişkenliğinin yarattığı, o insanın betini benzine attıran korkuya karşı geliştirdikleri bir savunmadır. Bu paragrafı 3-4 defa okudum. Sarsılmıştım. Zihnimde dönüp duran hipotezleri Paul'le paylaşma kararım konusunda tereddüte düştüm. Paul'ün benim dans teklifimi kabul etme ihtimalinin sıfır olduğunu görebiliyordum. Mektuplardan arada bir kafamı kaldırdığımda Paul'ün gözlerini bana dikmiş olduğunu görüyordum. Her tepkimi dikkatle inceliyor, mimikleriyle okumaya devam etmemi işaret ediyordu. Nihayet yalnızca 10 dakikamız kaldığını fark ettiğimde klasörü kapattım ve kararlılıkla idareyi elime aldım. Paul, az bir zamanımız kaldı ancak seninle konuşmak istediğim pek çok şey var. Seansın sonuna yaklaşmamıza rağmen bana başvurma nedeninle, yani asıl şikayetin olan yazamamakla ilgili pek bir şey konuşamamış olmamız beni huzursuz ediyor. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama e-postanda demişsin ki, dur çıktısını almıştım. Dosyamı açtım ama daha kağıdı bulamadan Paul yanıt verdi. Ne yazdığımı biliyorum. Sizden bir görüşme rica ediyorum. Romanınız Nietzsche ağladığında okudum. İlhamını yitirmiş, artık yazamayan bir yazarla konuşmak isteyip istemeyeceğinizi sormak istedim. Bunları söylerken bir yandan sırıttığını görme umuduyla başımı kaldırdım ama gayet ciddi görünüyordu. Sahiden de ilhamını yitirdiğini söylemişti ama cümlesinden buna yardımcı olmamı beklediğini anlamı çıkmıyordu. Böyle bir kelime tuzağına düşürülmüş olmanın yarattığı rahatsızlıkla karşı saldırıya geçtim. Ben sorun yaşayan insanlara yardım etmeye alışkınım. Terapistlerin işi budur. Dolayısıyla böyle bir varsayımda bulunmam gayet doğal. Kesinlikle anlıyorum. Peki o halde baştan başlayalım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Mektuplarla ilgili düşünceleriniz nedir? Daha açık konuşabilir misin? Bu sayede yorumlarımı daha rahat şekillendirebilirim. Her tür gözlem bana yardımcı olacaktır. Pekala. Defteri açtım ve sayfaları karıştırmaya başladım. Bildiğin üzere yalnızca küçük bir kısmını okuyabildim ama genel anlamda oldukça ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Ayrıca mektupların gerek zeka gerekse entelektüel düzeyinin oldukça yüksek olduğu açıkça görülüyor. Rollerdeki değişim dikkatimi çekti. İlk başta sen öğrenciydin, o ise öğretmen. Ama özel bir öğrenci olduğun aşikar çünkü birkaç ay içinde bu genç öğrenci ile meşhur profesör sanki eşitlermiş gibi yazışmaya başlıyor. Senin görüşlerine ve yargılarına son derece saygı duyduğuna şüphe yok. Yazılarına hayranlık duyuyor ve kendi çalışmaları ile ilgili eleştirilerini önemsiyormuş. Eminim sana sıradan bir öğrenciye kıyasla çok daha fazla zaman ve emek ayırmıştır. Elbette yazışmaların senin öğrenciliğin sonlandıktan sonra da yıllarca sürdüğü düşünülürse, birbiriniz için ne kadar önemli olduğunuz açıkça anlaşılıyor. Paul'a baktım. Kıpırdamadan duruyordu, gözleri dolu doluydu. Söylediğim her şeyi iştahla dinliyor ve dinledikçe bu iştah kabarıyordu. Sonunda aramızda özel bir etkileşim yaşanmıştı. Sonunda ona bir şeyler verebilmiştim. Paul için olağanüstü öneme sahip bir olaya tanık olmuştum. Büyük bir adamın Paul Andrews'a değer vermiş olduğuna yalnızca ben şahitlik edebilirdim. Ne var ki bu büyük adam yıllar önce ölmüştü. Paul de bu gerçekte tek başına yüzleşemeyecek kadar zayıflamıştı. Bir tanığa, itibarlı birine ihtiyacı vardı ve bu rol için ben seçilmiştim. Evet, buna şüphe yoktu. Bu açıklama hakikatin özünü taşıyordu. Geriye bir tek, Paul için değerli olabilecek bu düşüncelerin bazılarını ona aktarmak kalmıştı. Aklımdaki ana başlıkları ve kalan birkaç dakikamızı göz önünde bulundurduğumda, nereden başlayacağıma emin olamadım ve sonunda en bariz yerden başlamaya karar verdim. Paul, bu yazışmada beni en çok etkileyen Profesör Mueller'le aranızdaki bağın hem çok güçlü hem de çok nazik olmasıydı. Bunun derin bir sevgi olduğunu hissettim. Ölümü senin için korkunç bir şey olmalı. Merak ediyorum, acaba bu acı kaybı hala içinde hissediyor olabilir misin? Acaba bana başvurmanın asıl sebebi bu olabilir mi? Ne dersin? Paul yanıt vermedi. Elini uzatıp klasörü istedi. Ona uzattım. Çantasını açtı, klasörü içine koydu, fermuar çekti. Haklı mıyım Paul? Sizden bir görüşme istemiştim. Çünkü istediğim şey bir görüşmeydi. Şimdi bu görüşmeyi yaptık ve tam da istediğim şeyi elde etmiş oldum. Bana son derece yardımcı oldunuz. Sizden de aşağısını beklemezdim zaten. Teşekkür ederim. Gitmeden önce bir dakika daha ver lütfen. Neyin yardımcı olduğunu anlamak benim için her zaman önemlidir. Rica etsem benden tam olarak ne aldığını benimle paylaşabilir misin? Bunu netleştirmenin hem sana hem de bana ve gelecekteki hastalarıma faydalı olacağına inanıyorum. Irv, sizi bu kadar soruyla baş başa bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama maalesef süremiz doldu. Ayağa kalkmaya çalışırken yalpaladı. Yardımcı olmak için kalkıp koluna girdim. Dengesini sağladığında şöyle bir toparlandı ve tokalaşmak üzere elini uzattı. Sonra daha sağlam basan adımlarla odamdan çıkıp gitti. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.